Yağmurlarla Topraklar, Tütün Zamanı 2, Necati Cumalı, Cumhuriyet Kitapları, 8. Baskı, Nisan 2010. Bu kitap 415 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 17 Eylül 2011. Okuyan Deren Özcan. Necati Cumalı, Tütün Zamanı 2. Yağmurlarla Topraklar. Roman, hikaye, şiir, oyun gibi edebiyatın her dalında verdiği usta işi ürünlerle çağdaş Türk sanatçıları arasında haklı ve büyük bir ün kazanan ve eserleri üst üste yeni baskılar yapan, yabancı dillere çevrilen Necati Cumalı, Tütün Zamanı genel adı altında Zeliş, Yağmurlarla Topraklar, Acı Tütün üçlüsüyle Ege yöresinin yaşamını gerçekçi bir bakış açısıyla çeşitli toplumsal kesitlerden yansıtarak Türk romanına unutulmaz güzellikte bir Ege destanı kazandırmıştır. Yağmurlarla Topraklar'da Cumalı, ağır ağır doğan ve birden gelişen bir aşkı anlatırken, bir yandan öğretmen, avukat, doktor olarak Anadolu'nun küçük kentlerinde yaşayan binlerce aydının ortak çilesini, tutucu çevrelerin baskısı altında güvensiz yaşayışlarını, yalnızlıklarını yansıtıyor. Bir yandan da somut örneklerle bizdeki toprak mülkiyetinin temellerine inerek toprak reformuna, vakitli vakitsiz yağan yağmurların yol açtığı sevinçler, üzüntülerle ekicilerin doğa ile olan ilişkilerine ışık tutuyor. Hayatın özünde olduğu gibi değişik olayları iç içe yansıtan sağlam usta işi büyük bir roman bu. Eylül 1. Adliye tatilinin sona erdiği 5 Eylül 1951 günü avukat Nihat Arda her duruşma sabahı olduğu gibi saat 8 olmadan yazıhanesine geldi. İçeriye girince kendini karşılamak için ayağa kalkmaya davranan katibini bir el işaretiyle yerine oturttu. Dip tarafta kalan kendi masasına doğru yürüyüp yerini aldı. Masasının kıyısında duran dosya yığınını önüne çekti. En üstteki dosyayı aldı, şöyle bir bakıp yana bıraktı. Niyeti iş sahipleri gelip bastırmadan dosyalarına kısa bir göz atmaktı. Belleği kuvvetliydi. Rengi, kalınlığı, yıpranma derecesi ya da üstündeki bir kalem, bir mürekkep lekesi gibi özelliklerinden eski yeni bütün dosyalarını ilk görüşte tanır, duruşmanın nerede kaldığını, o günkü oturumda neler söylemesi gerektiğini hemen anımsardı. O sabah da çoğu dosyalarını eline almasıyla bırakması bir oluyor, bu gidişle önündeki 19 dosyayı bir yandan bir yana aktarması uzun sürmeyecek gibi görünüyordu. Ama kapı karşı köşede oturan katibi gene de onun bir an önce işini bitirmesi için sabırsızlanıyordu. Delikanlı 100 metre çıkışına hazırlanan bir atlet gibi gergindi yerinde. Gözlerinde gittikçe artan bir parıltı ile sık sık yutkunuyor, sandalyesinin altına topladığı ayaklarını burunları üstünde titretip duruyordu. Nihat, göz ucuyla zayıflıktan fırlayan Adem elmasının yutkundukça aşağı yukarı inip çık... anlat bakalım Kenan!'' dedi. ''Ne var ne yok?'' Kenan fırlar gibi söze başladı. ''İyilik Nihat abi!'' Kelimeleri yaya yaya gülümseyerek ekledi. Dün güvendiklileri 2-1 yendik. Demek bunu söylemek içindi sabırsızlığı. İlçe takımının kalecisiydi Kenan. Henüz 21 yaşındaydı. Askerden döndüğünden beri yanında çalışıyordu. Ne kadar mutluydu yendik derken. Nihat ilk fırsatta kasabadan ayrılıp gitmeyi düşünüyor, ardından hayatını kazanabilmesi için iyi bir dilekçeci olarak yetiştirmeye çalışıyordu onu. Bunun için de futboldan soğutmaya çalışıyordu. Takıldı. ''Gene mi gol yedin?'' Kenan'ın gülüşü söndü. ''Siz kurtardıklarımı görseydiniz.'' ''Hadi hadi ben onu bunu bilmem. Güvendiklilerden bile gol yemişsin.'' ''Görmediniz ki maçı. Görmeden ne deseniz kolay.'' Heh, güvendik köy ama kimler yok ki aralarında, çoğu İzmirli, hep ikinci küme oyuncuları. Sağ içleri 6 pastan attı golü, bizim o serseri coşkunun yüzünden, öyle bekin ardında kaleci oynamak veremeder adamı. Sesi gittikçe titriyordu. Bağırdım, bırak dedim, çıktım. Tam topu alacaktım, önümü kesti, ıskaladı. Top sağ için önüne düştü. O da boş kaleye yuvarladı topu. Nihat, neredeyse ağlayacak diye geçirdi içinden. Kenan'ı gülümseyerek dinler görünüyor, başka şeyler düşünüyordu şimdi. Kalecilikte başarı dediği şey, gençlik çevikliği ile yaratılıştan gelen gözü peklik. Başını kolunu sakınmadan kim bilir nasıl yerden yere atıyordur kendine. Doğru dürüst futbol alanı bile olmayan bir kasabada haftada bir gün ayağına futbol ayakkabısı geçirmekle iyi futbolcu olunamayacağını şimdi kalksam da anlatmak istesem büsbütün kırılacak. Genç, varsın oynasın, bir şeyleri yenmesi, bazen yenilmesi, yenildiklerinden hız alarak öne fırlaması gerek. Birkaç yıl sonra geçer bu hevesi. Belki de ilçe takımında kaleci oynadığı günler yaşamının en önemli anısı olarak kalır. Kenan susunca, kayıtsızlığını belli etmeden gönlünü aldı. Anlattığın golü kim olsa yer, Turgay bile. Turgay'ın adını duyunca Kenan önce yumuşadı, sonra güldü. Vallahi Nihat abi, görseydiniz. Hadi unut artık, canını sıkma. Futbolcunun iyisi anlatmaz nasıl oynadığını, anlatmayı seyredenlere bırakır. Kasabanın ana caddesi üzerindeki yazıhanenin buzlu pencere camına kasketli bir başın gölgesi düştü. Kenan, oldu dedi, sabah sabah damladı yine. Az önceki titreyiş vardı sesinde. Nihat dönüp baktığı sırada karaltı pencereyi geçmiş, pencere ile kapı arasındaki duvar gerisinde kaybolmuştu. Kimdi? Kim olacak? Veli Sayın. Nihat kol saatine baktı. 8:10 geçiyordu. Saatle hiç ilgisi olmadığı halde yaz bitti diye mırıldandı. Kenan dediğini duydu. Bitti ya dedi. Mahkemeler başladı, yaz da bitti. Bundan sonra her gün böyle. Dışarıda kaldırımın üstünde duran karaltı kapının alt kısmındaki buzlu camlara vurdu. Eşiği açtı, yükseldi, büyüdü, üstteki düz camın çerçevesi içinde lacivert kasketli, saçı sakalı iyice ağarmış, yuvarlak kırmızı bir yüz göründü. Yüz merakla cama yaklaştı. Burnu camın üstünde yassılaştı. Elini gözlerinin üstüne siper ederek içeriye baktı. Nihat'ı yerinde görünce boncuk mavisi gözlerinden yayılan bir sevinçle aydınlandı. Kapı dışarıdan itilerek açıldı. Veli Sayın kapıyı açmak için ayağa kalkan Kenan'ın önünden geçerek içeriye girdi. "Selamun aleyküm," dedi. Nihat ayağa kalktı. Selamını alarak ihtiyara masasının önünde yer gösterdi. Adam kapı ile masa arasındaki 2-3 adımlık açıklığı acelesiz geçti. Nihat'ın elini sıktı, gösterdiği koltuğa oturdu. Hep o ağır devinimleriyle kasketini çıkardı. Ters çevirerek Nihat'ın masası üstüne bıraktı. Gri külot pantolonunun arka cebinden çekip aldığı siyah damalı kocaman sarı bir mendille alnının ensesinin terini sildi. Sağına baktı, soluna baktı, soluk aldı. Nasılsın bakalım Nihat Bey? Nihat kısaca, gördüğün gibi dedi. İyisin, iyisin maşallah. Hiç ses etme, iyisin. Eksik olma. Ben iyi diyorsam demek ki iyisin. Benim gözüm yanılmaz. Geçen görüşümden daha iyisin. Kenan'a döndü. Sen de iyisin ya koca oğlan. Adımları devinimleri gibi ağırdı konuşması. Her kelime kaplumbağa yürüyüşüyle çıkıyordu ağzından. Sesi yavaştı. Bu hatırlaşmayı uzatıp duruyordu. Nihat uyarmak zorunda kaldı adamı. Hayrola, ne oldu gene? Veli Sayın, başı dertte insanların üzgün görünüşüyle iç çekti. El baş sallayarak yakındı. Bana bu dünyada rahat mı var? Anlat bakalım, 9'da mahkemeye gideceğim. Dur hele, acele etme. Daha 9'a yıl var. Her şey sırasıyla. Önce kahvelerimizi içelim. Gene o bildiğin hikaye. Cebinden tütün tabakasını çıkardı, Kenan'a döndü. Kenan, hadi oğlum, sen Nihat Bey'le bana benden birer kahve söyle. Kendin de bir çay iç. Kenan bir şey içmek istemedi. Nihat konuk olduğunu ansıttı. Veli Sayın kahve sözünü uzattı bu kez. Çayı beğenmedinse gazoz iç dedi Kenan'a. Nihat'ın bir şey içmek istemeyişine şaştı. Siz kasabalılar bir tuhaf oluyorsunuz. Bizim orlarda birinin kahvesini içmeyip geri çevirdin mi selamını almadın sayılır. Urla'nın Gölcük köyündendi Veli Sayın. Urla'dan 15 kilometre uzakta, toprağı kıt, otlağı kıt bir dağ köyüdür Gölcük. Tarlalarda, zeytinliklerde işleri kadınlarla çocuklar görür. Sağmalları çocuklar otlatır. Erkekler kendilerine uygun iş kalmadığından günün çoğu saatlerini kahvede geçirirler. Bu yüzden çabukluk nedir unutmuşlardır davranışlarında. Veli Sayın cigarasını sardı. Sigara kağıdını dilinin ucuyla boydan boya tükürükleyip yapıştırdı. Ceplerini karıştırarak birinden sarı kehribar ağızlığını, öbüründen kavlı çakmağını buldu çıkardı. Cigarasını ağızlığına yerleştirip yaktı. Yemenisinin sağ tekini çıkarıp oturduğu koltukta bacağını kıçının altına aldı. Bir yandan gelen kahvesini, cigarasını içerken bir yandan da boşta kalan eliyle altına aldığı ayağını ovuşturarak davasını anlatmaya başladı. Gerçekten de Nihat'ın bildiği hikayeydi davası. Veli Sayın yıllardır yeğeniyle uğraşırdı. Nihat 4 yıla yakın bir süredir Urla'da avukattı. Her 3 ayda, 6 ayda bir, daha doğrusu kafası kızdıkça Veli Sayın yeni bir dava açardı yeğenine karşı. Sonra da haftada bir gelir, ayağını kıçının altına alıp şimdi oturduğu koltuğa yerleşir, kahvesini cigarasını içer, Nihat'ı lafa tutardı. Hep sudan bahanelere dayanırdı bu davalar. Hakaret, sövme, hırsızlık, mesken dokunulmazlığını bozma, zarar, ziyan. Geçmişi Nihat'ın Urla'da avukatlık yapmaya başlamasından çok öncelere, yeğeni Hüsnü'nün askerden döndüğü yıla kadar uzanıyordu bu çekişmenin. Hüsnü bu davalardan, suçlamalardan sıyrılmakta ustalaşmıştı artık. Avukat, vekil tutmaz, zora geldikçe mahkemede görünür, tanıklarını getirir, kendisi bir sövmüşse dayısının kendisine 5 sövdüğünü söyletirdi. Dayısının hırsızlık dediği suçun henüz aralarında kanuna uygun olarak bölüşmedikleri bir zeytinlikten yarım kükürt çuvalı zeytin toplamak olduğu anlaşılırdı. Yeğenin dayısının evine girip çıkmasında mesken dokunulmazlığını bozan bir durum görmezdi yargıç. Avukat Nihat her yeni davayı almadan önce bunları bir bir söyler anlatırdı Veli Sayın'a. Dinletemezdi bir türlü. Olsun, sen ben ne dersem onu yap, sen davayı aç, ötesine karışma der, diretirdi Veli Sayın. İş ödeyeceği avukatlık ücretinin kararlaştırılmasına gelince elleri titremeye başlardı ihtiyarın. 2-3 kilo tereyağı parasından yukarı çıkmaya yanaşmaz, yalvarır, kırılır, gücenir, sonunda yumuşak yüzlülüğünden alabildiğine yararlanarak Nihat'ı davasını almaya razı ederdi. Aşağı yukarı şöyle bir konuşma geçerdi her sefer aralarında. Nihat bir kez daha davayı kaybedeceksin derdi. Veli Sayın başını geriye atar dayatırdı. Bu sefer bildiğin gibi değil, bu sefer davam sağlam. Davanın sonuçlandığı gün duruşmadan çıkarlarken Nihat tutamazdı kendini. Gördün ya kaybettik, o sana ne demişse sen ona bir fazlasını demişsin. Onun tanıkları hep yalancı, hep namussuz, seninkiler... Veli Sayın sıkışırdı. Canım bu hakim ne biçim hakim, anlamıyor mu? Ben onun büyüğüyüm, dayısıyım, yaşım 70. Ben Hüsnü'ye ne desem azar olur, öğüt olur, onun bana dediği küfür. Aradan bir hafta 10 gün geçince Veli Sayın'ın yuvarlak kırmızı yüzü, burnu cama yapışık, gene yazıhanesinin kapı penceresinde görünürdü. Nihat gene nasıl olduğunu anlamadan yeni bir dava açmaya razı olurdu Hüsnü'ye karşı. Şimdi de bu türlü bir davaydı dinlediği. Veli'nin 10 yaşındaki torunu ile Hüsnü, çeşme başında sıra kavgası etmişler, Hüsnü çocuğun kulağını çekmişti. Çocuğun Hüsnü'ye neler dediği itişip kakışmalarının iç yüzü duruşmada anlaşılacaktı yine. Yargıç ciddiye almıyordu artık bu davaları. "Ne o Veli Sayın, neler yaptı yine yeğenin sana?" diye gülerek başlıyordu sorguya. Nihat anlattıklarını bıkkınlıkla dinledi. ''Büyüksün, büyüklük sende kalsın, uzatma artık şu çekişmeyi.'' dedi. Davasından vazgeçirmeye çalıştı ihtiyarı, söz geçiremedi. Veli Sayın mavi gözlerinde donup kalmış, kımıltısız bir inatla süzdü Nihat'ı. ''Sen koskoca avukatsın, şu cahil Hüsnü'nün hakkından gelemeyeceksin mi? 2 ay olsun dama tıktırmayacaksın mı şu hayırsızı?'' Nihat güldü, ''Tıktıramam, 1 ay 1 hafta hapis yesin gene de bana yeter.'' O da zor. Veli Sayın az düşündü. Zarar yok. Sen davayı kazansak da ağaç kaybetsek de. Ben bir kere yola çıktım gayrı, geri dönmem. İyi ama Veli dayı ne geçecek eline? Bunca masrafa gireceksin. Veli sayın kızdı. Her nasılsa öfkesini tutamadı. Daha açık söyletmesene beni. Kış sonuna kadar her duruşma günü Gölcük'ten mahkemeye yaya gelsin gitsin, o da ona ceza, o da yeter. Kurtuldum diye ben oh dedirtir miyim ona? Sen aç davayı, burnu bir daha sürtülsün deyiyorsun. Nihat o güne kadar hiç düşünmemişti işin bu yanını. Gölcük köyünü, Gölcük yolunu, Hüsnü'yü bir anda ansadı. Sabahın sisi yeni yeni dağılırken, dağın sırtında çıplak gibi duran Gölcük geldi gözünün önüne. Yerlerde kırık bir dal parçası olsun bırakmayan rüzgara karşı erkenden Hüsnü'nün ardından karısı avlu kapısını omuzlayarak kapattı. Tıraşsız solgun yüzü, başında ağarmış kasketi, buruşuk ceketi, çekik dar pantolonu, nasırlı ayaklarında topuğu basık yeminileri ile Hüsnü kapının önünde kala kaldı. Ceketinin yakaları kalkık, elleri ceplerinde, başını omuzları arasına çekmiş, rüzgarın etkisiyle arada bir sendeleyerek yola düzüldü. İki yandan yuvarlanmış taşlarla kaplı, yer yer çamur, yer yer su tutmuş dağ yolunu döne döne Seferihisar şosesine indiğini görür gibiydi şimdi Hüsnü'nün. Yol ıssız, tenhaydı. Hava ayaz. Rüzgarın savurduğu soğuk bir yağmur bindirdi. Ahlatlar, deliceler, palamutlar, bodur meşeler, sağda solda sivri sivri, çıplak kayalar arasında sığınıp sağanağın geçmesini bekleyeceği bir yer yoktu Hüsnü'nün. Koltuğunun altında ne olur ne olmaz diye taşıdığı katlanmış bir un çuvalını açtı. Çuvalı dip tarafından çukurlaştırıp gocuk gibi başına çekti. Yürüyüşünü hızlandırdı. Daha Seferihisar şosesine inecek, bademlerin altından vurup Urla belenine tırmanacak. O kuru bacakları keçi yürüyüşüyle ancak 3 saatte adliyeye varacak. Mahkeme koridorlarında ıslaklıktan daha da keskinleşen bir ağıl kokusu yayılan üstünü başını kurutmaya çalışarak duruşma sırasının gelmesini bekleyecek. O saatlerde köylülere görünmek için köy kahvesine çıkacak Veli Sayın. O içeriye girerken bacanağı İbrahim Elmas, "Yahu bacanak, benim aklımda kalan senin mahkemen yok muydu bugün? Sizin Hüsnü bu sabah erkenden Urla'ya indi. Senin ne işin var buralarda?" diyecek. Taşan keyfi boncuk gözlerinde yansıyarak Veli Sayın kahvenin sobasına yaklaşacak. "Bu havayı görmen mi sen İbrahim? O gidecek elbet. Benim avukatım var. Davam gitsem de gitmesem de yürür. Bu havalarda mahkemeye gidecek olduktan sonra ben ne diye sayıyorum avukata bunca parayı?" Sobanın yanına bir sandalye çekip yerleşirken ocakçıya seslenecek. "Sen hele getir oğlum benim gayvemi. Şöyle bol köpüklü okkalı olsun." Başka bir gün hava güzel. Hüsnü'nün tam aşılıkta işlerinin sıkışık bir zamanı. Aksi gibi de o gün tanıklar dinlenecek. İster istemez işi gücü bırakıp Urla yolunu tutuyor Hüsnü. Veli Sayın neden sonra yola çıkıp yarı yolda onu yakalıyor. Beygir'in karnına topuklarını indirip geçip gidiyor yanından. Tanıkları dinlenirken o da köyde kalamaz elbet. Hüsnü'nün karısı o gün aşılıkta yalnız çalışırken kocasının nerede olduğunu ansadıkça kollarını uzatıyor göğe. "Büyük Allah'ım, gayrı sana daha ne diyeyim bilmem ki. Bizim gibi fukaraları böyle mahkeme kapılarında süründürenlerin yüzünü güldürme." "Veli dayı, senin Hüsnü yaya mı gelip gidiyor mahkemeye?" "Yaya ya, başka neyle gelip gidecek? At eşek ne gezer o baldırı çıplakta?" Veli Sayın'ın yüzü gülüyordu. "Demem doğru değil mi? Sen söyle Nihat Efendi. Hiç değilse yola gelene kadar bizim o yokuşlarda gelsin gitsin diyorum İrezil." Nihat ilk tanıdığı sıralarda hoşlanırdı Veli Sayın'ı dinlemekten. Alaycılığı, kendine özgü kurnazlığı ile kişilik sahibi bir insan olarak görürdü onu. Sonra anlattıkları birbirinin tekrarı olarak kaldıkça geliş gidişleri, gevezeliği kendisi için çekilmez olmuştu. Şimdi ise 70'inde saçı sakalı ağarmış bir adamın öz yeğenine eziyet etmekten duyduğu zevkle gülüşünü, üstelik kendisini bu oyuna ortak etmeye kalkmasını çirkin, bayağı buluyordu. Davayı almayacaktı. Veli Sayın'dan doğru dürüst bir ücret istedi. İhtiyar sakalını, bıyığını çekiştirmeye başladı. "Şaka mı ediyorsun?" "Niye şaka olsun?" Hadi değeceksen şunun bir olurunu deyiver de ben de gücüm yeterse hediyem.
Olurunu söyledim.
Sen şimdi o söylediğini unut hele. Kaça alacaksın davamı? Bana uygun bir fiyat söyle.
Dediğim gibi.
Bu kadar yıllık hukukumuz var. Sen şimdi kırıyor mu beni?
Nihat sustu.
Ben senden memnunum. Başka vekile gitmeyem. Naz etme hele de dediğinin yarısını verem.
Yapamam.
Veli Sayın saldırıya geçti. Desen ya sen de büyüdün gayrı. Bizim ödediğimizi beğenmez oldun.
Nihat saatine baktı. 9'a geliyordu. Masanın üstünde duran çantasını kavradı. Ayağa kalktı.
Kusura bakma. Benim mahkemeye gitmem lazım.
Veli Sayın kolunu kaldırarak onun önünü kesti.
Az daha otur, acele etme. Hakimler hemen gelmez. Sen hele bir he de şu benim işe, gerisini hakkını ödemeyi bana bırak. Ben bilirim nasıl gönlünü edeceğimi. Kırma beni.
Nihat kararlıydı.
Diyebilsem derdim. Hem bu çıkmaz davalarla uğraştırma beni. Beni dinlersen sen de uğraşma. Kusura bakma.
Veli Sayın kendisinden beklenilmeyen bir çeviklikle koltuğun önünde duran Yemenisinin tekini ayağına geçirerek doğruldu.
Bunun kusura bakacak yanı mı kaldı gayrı? Bundan sonra benden sana hayır gelmez diyorsun sen bana açık açık.
Elini cebine attı, bozuk para kesesini çıkardı. İçtiği kahvenin parasını ödemeye kalktı. Nihat'ın canı sıkıldı.
Kahven ödendi Veli dayı.
Kenan tekrarladı.
Kahve ödendi.
Kesesinin ipini tekrar dolarken ihtiyarın elleri titriyordu.
Bileydim ben senin böyle edeceğini, beni böyle karşılayacağını, ayak atmazdım yanına. Neyse, benim de davamı alan bulunur elbet.
Kapıya doğru yürürken ekledi.
Hoşça kal, benden yana ettiklerim helal olsun.
Uğradığı saldırı öfkelendirdi Nihat'ı. Gene de kendini tuttu. Soğuk soğuk mırıldandı.
Güle güle.
Veli Sayın'ın gölgesinin pencerenin buzlu camından hızla geçtiğini görünceye kadar kımıldamadan yerinde kaldı. Onun üzüldüğünü gören Kenan pencereye doğru
"Bunak!" dedi kızgınlıkla. Sonra ekledi. "Aldırmayın siz onun dediklerine." Birinci ayrımın sonu. Sayfa 14.